Ankara, Ankara.
Büyüdüğümüz ya da okumak, çalışmak için sonradan gelip yerleştiğimiz kent bizim için çok farklı anlamlar barındırıyor. Bir bağ kuruyoruz onunla. Zaman geçtikçe bu bağ daha da güçleniyor. İnsanları ve mekanlarıyla hafızamıza kazınıyor. Yaşamımızdaki dönüm noktaları içinde yaşadığımız kentte gerçekleşiyor, anılarımız o kentte oluşuyor. İlk kez gittiğimiz sineması, yağmurda ıslandığımız bir sokağa ya da arkadaşlarımızla buluştuğumuz bir pastane, ulaşım araçları, parklar ve hatta kimi mekanların kokusu bile hafızamızdaki yerini koruyor. İki şey vardır ancak ölümle unutulur. Anamızın yüzüyle şehrimizin yüzü. Diyor bu yüzden Nazım Hikmet, Saman Sarısı şiirinde. Kentimize dair anılar bizimle beraber yaşıyor. Başkent Ankara'ya hoş geldiniz. Bugün Ankara'nın kentsel belleği üzerine konuşacağız. Birer bellek taşıyıcısı olan yapıları, mahalleleri, sokakları, anıtları ve diğer tüm mekanlarından söz etmek istiyoruz. Konuğumuz araştırmacı yazar İrfan Akalp. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Ankara'yı tanıtan geziler düzenliyorsunuz. Başkentimizde ortak hafızayı oluşturan mekanları tanıtmak üzere oluşturduğunuz bir sosyal medya grubunuz var. Bir de kitabınız var. Bahsedeceğiz ilerleyen dakikalarda. Yani bugün konuşulacak çok şey var. Ancak sizi öncelikle kısaca tanıyarak başlayalım sohbetimize Sayın Akalp.
Ben 1959 Ankara doğumluyum. Hamamönü Hacettepe'de doğdum. Oradaki doğum evinde hala faaldir. Ve hemen Kucak'ta da evimize getirilmişim. Yine aynı yerde ilkokul ve Cebeci Ortaokulu'nu bitirdim. Sonra Kocatepe Mimar Kemal Lisesi'nde liseyi bitirdim. Evliyim, bir kız, bir oğlum, bir de 7 yaşında torunum var. Emekliyim, özellikle iş hayatı son bulduktan sonra şehre dair merakımız ve incelememiz arttı. Şu anda da okuyup yazmaya çalışıyorum.
Evet, Ankaralı olduğunuz için Ankara ile ilgili çalışmalarınız var
Ankara,
diyebiliriz belki.
Evet, Ankaralıyız. Hı-hı. Yani soyadı kanunundan önce bizim lakabımız Eğinlioğlu. Dedemin dedesinden geliyor. 1800'lerde Erzincan'ın Eğin'den çıkılıyor. İstanbul'a kervanla gidiliyor. Dönüşte Ankara'da bir kış bastırıyor. Burada bir Ankaralı kızla evlenince Ankaralı oluyoruz. Ama kız tarafı bir de Tabanlıoğulları var. Onlar daha bir Ankaralı. Yani biz oldukça eski bir Ankaralıyız.
Evet, Ankara'nın çok katmanlı bir tarihi var. Biz bunları programımızda dile getirmeye çalışıyoruz. Arkeolojik buluntular, höyüklerle binlerce yıl geriye giden bir tarih. Bir de başkent olma süreciyle ortaya çıkan farklı bir tarihten söz etmek gerekiyor Ankara dediğimizde. Ankara gezileri düzenliyorsunuz demiştik. Biz de program ekibi olarak bu gezilerden birine katıldık. Aslında bu kentte yaşayan herkesin bilmesi gereken ama bir nedenle arka plana itilen Ankara'yı Ankara yapan yerleri anlattınız bize. Ve o gezide çok çarpıcı bir şey söylemiştiniz. Ankara en çok yıkılıp yeniden yapılan bir kent demiştiniz. Bu iç burkan bir şey çünkü kentsel hafızaya büyük zarar veriyor. O geziyi radyodan dinleyicilerimize bir aktaralım istiyoruz. Kimi yapılar yıkılıp yerine bambaşka yapılar inşa edilmiş, kimi bugün varlığını sürdürüyor ama hiçbir bilgiye rastlanmıyor.
Evet, bu gezileri fotoğraflar eşliğinde yapıyoruz. Çünkü Ankara şu an Türkiye'de en çok yıkılıp yeniden yapılan bir şehir. Bu sadece günümüzde değil, daha önce de böyle, 100 yıl önce de böyle, 200 yıl önce de böyle. Çünkü Ankara Balkanlardan yakın doğuya, yani Mezopotamya'ya giden yol üzerinde önemli bir stratejik mevkide. 8 yöne açılan yolları var. Dolayısıyla hem askeri yönden hem başka yönlerden önemli bir yerde duruyor. Çok medeniyetler burayı ele geçirmek istemişler. Bu yüzden de yıkılıp yeniden yapılıyor. İşte bu gezilerimizde de fotoğraflar eşliğinde gezdiğimiz yerlerin fotoğraflarını gösteriyoruz. Birçok yer yok. Mesela Milli Mücadele'de Nazım Hikmet'in gelip kaldığı İstanbul Oteli'ni gösteremiyoruz ulusta. Onun yerine fotoğrafını gösteriyoruz.
Evet, geziye peki nereden başlanıyor, nereler görülüyor? Biraz dinleyicilerimize de bu geziyi en azından radyo üzerinden yaşatabilir miyiz?
Evet, ben şunu söylüyorum, diyorum ki bugün öteki Ankara'yı gezeceğiz diyorum. Çünkü daha önce ilkokula giderken, ortaokullarda, liselerde belli yerleri gezdik. Yani işte Anıtkabir, Birinci Meclis gibi. Bu gezimde farklı bir Ankara'yı göreceksiniz diyorum. Hakikaten de geziye katılan 50 yaşında, 60 yaşında insanlar belki doğduklarından beri Ankara'da yaşadıkları halde gitmedikleri mahalleleri, sokakları bu gezi sayesinde görüyorlar.
Benim için de aynı
Evet.
şekildeydi gerçekten.
Hep şunu duyuyorum gezerken, ben yalnız olsam buralara gelemezdim
Evet.
sözünü
Evet.
arkamdan böyle konuşuyorlar katılımcılar. Bu yüzden yıkılmakta olan, maalesef sit alanı olarak ayrılmış ama çeşitli nedenlerle her zaman her gidişimizde bir evinin çöktüğü İstiklal Mahallesi, eski halkın adlandırdığı isimle Yahudi Mahallesi'nde
Konuşacağız yine bunu.
geziyoruz. Evet.
Evet. Ona gitmeden önce de yine bir gezi güzergahı var, değil mi?
Var, evet, şöyle operada buluşuyoruz, opera binası önünde. Oradan Ulus'a doğru yürüyoruz. Bankalar Caddesi. Bankalar Caddesi'nde 1920'den sonra yapılan binalar var. Onların görüyoruz. Bunlara birinci ulusal mimarlık akımı deniyor. Çünkü bu binalarda biraz Selçuklu, biraz Osmanlı, biraz hani Avrupa'yı böyle bir eklektik bir binalarda şeyler var. Mesela yeşil, mavi çiniler, yuvarlak pencereler gibi. Bunlara örnekler var. İşte Ziraat Bankası böyle, tekel müdürlük binası öyle. Bunları gösteriyoruz. Daha sonra bu tarzdan Avrupa'dan, Almanya'dan özellikle mimarlar geliyor Türkiye'ye. Onların yaptığı binalar daha böyle köşeli, daha Orta Avrupa'yı andıran, işte dil, tarih, coğrafya gibi, genelkurmay gibi, daha böyle bir soğuk, büyük kütleli, dört köşe pencereli binalar oluyor. Böyle bir dönüş yaşanıyor orada. Onları gösteriyoruz. Ulus'a geliyoruz. Eski adıyla Taşan Meydanı'nda bir hayli duruyoruz orada. Orada Taşan Meydanı'nın geçmişini anlatıyoruz. Aslında bugünkü Ulus Meydanı bir mezarlık ve bir taşan denen bir bina var. Otel aslında. Adını da oradan alıyor, Taşan Meydanı. Şimdi orada aslında Ankara'nın üç tane suru var. Üçüncü surda çeşitli kapılar var. Çeşitli yönlere açılan. İstanbul yönüne açılan kapı, İstanbul Kapı, İzmir Kapı, işte Erzurum Kapı var, Çankırı Kapı var. Şehrin 8 tane kapısı var. Ancak 1892'de tren gelince Ankara'ya, ulaşınca Ankara'nın kapısı bir anda, zaten 3. surda yıkılmış istasyon bir anda Ankara'nın kapısı oluyor. Yani Ankara'yı dünyaya bağlayan kapı oluyor. Hem ticari anlamda hem diğer anlamda. Dolayısıyla o istasyon Taşan Meydanı'na bağlanıyor. Bunları anlatıyoruz. Taşan Meydanı'nın daha sonra Cumhuriyet'le birlikte oradaki meclisin açılmasıyla o binaları anlatıyoruz. Biraz orada fotoğraflar eşliğinde dört yönü anlatıyoruz.
Evet, gerçekten keyifli bir geziydi. Ben de bunu buradan söyleyeyim dinleyicilerimize. İkinci vakıf, Efkaf Apartmanı, Tercüme Bürosu, Sümer Bank, Karpiç Restoran. Bu yapılar nerede yer alıyor? Özellikleri neler? Paylaşabileceğiniz hikayeler var mıdır bu mekanlarla ilgili?
Şimdi Ankara'da en büyük sorun Cumhuriyet'in hemen öncesinde, yani milli mücadele yıllarında Ankara'ya gelen kişilerin kalacak ev sorunu var. Yani bu büyük bir sorun. Bunun sebebi 1916'da bir yangın var. O yangın nedeniyle Ankara'nın kimilerine göre 5'te 3'ü, kimilerine göre yarıdan fazlası yanıyor. Ve çok iyi mahalleler bu yanan mahalleler. Dolayısıyla o mahalleler yanınca böyle bir sorun yaşanıyor. Bunu hızla çözmek için de çeşitli binalar yapılıyor. İşte Efkaf Apartmanı da onlardan birisi. Gelenler orada kalıyorlar. Gelen İstanbul'dan geliyorlar. Bir müddet çalışıp daha sonra ailelerini getiriyorlar. Tabii o tek tek binalar bazen yetmiyor ve özellikle gezdiğimiz o İstiklal Mahallesi civarında, yangından zarar görmemiş İstiklal Mahallesi, yani Yahudi Mahallesi'nde pansiyon türü evler var. Orada kalıyor insanlar, şairler, yazarlar ya da işte diğer askerler. Hatta Ulus'ta bir Milli Eğitim Bakanlığı var. Daha sonraki yıllarda yanacaktır. Oraya yatakhaneye çevriliyor. Bunun gibi bazı yerler yatakhaneye çevrilerek o kalacak yer sorunu giderilmeye çalışılıyor. Benim en çok dikkatimi çeken şey Ankara'ya dair romanlarda, o döneme ait romanlarda, işte Ulus'tan akşam çıkıp yatacakları eve doğru giderken sokakları o kadar karanlık olduğunu, adım atmakta güçlük çektiklerini söylüyorlar. Bu benim mesela çok şaşırtır.
Anafartalar Caddesi üzerinde de pek bilinmeyen yapılar var. Sabahattin Ali'nin kaldığı ev, Çocuk Sarayı ya da Çocuk Esirgeme Kurumu binası, Gazi Mustafa Kemal ilk erkek numune ve Latife Hanım ilk kız numune mektepleri gibi. Bu binaların, yapıların günümüzdeki durumları nasıldır efendim?
Şimdi Anafartalar Caddesi çok önemli bir cadde. Ben bazen bir fotoğraf paylaşıyorum. Caddede yürüyor, yoğun kalabalık bir cadde. Altına burası Kızılay, Yenişehir diyenler oluyor. 10 tane yorum varsa 9'u burası Yenişehir diyor, Kızılay diyor. Halbuki değil. Orası Anafartalar Caddesi. Hı hı. Şöyle bir algı var. Sanki Anafartalar ya da eski Ankara tarafında hiç cadde yoktu. Yenişehir kuruldu ve orada işte Atatürk Bulvarı'nda büyük bir bulvar açıldı. Böyle bir algı var. Halbuki Ankara'nın ilk caddesi İstanbul'un, eski başkentin Heras'ına benzeyen, şimdiki İstanbul İstiklal Caddesi'ne benzeyen cadde Ankara'da Anafartalar Caddesi'dir ve ilk arabalar, otobüsler, toplu taşım Ulus'la Samanpazarı arasındadır. Yani o hatta bir ring yapılmıştır. Daha sonra başka hatlara toplu taşımlı araçları çalışmaya başlamıştır. Daha eskisi Karaoğlan Çarşısı'dır. Yani Cumhuriyet'ten önce Karaoğlan Çarşısı ve Karaoğlan Meydanı olarak geçer orası. O cadde üzerinde bazı binalar yapılıyor. Bunlardan en önemlileri Çocuk Sarayı Caddesi deniyor. Mesela Çocuk Esirgeme Kurumu binasının önündeki caddeye adliye var biraz aşağısında. Oraya da o zamanki Öztürkçecilik modasıyla Tüze Caddesi. Yani işte o adliye binası da o birinci ulusal mimarlık akımına örnektir. Önce bir kubbesi vardır, şimdi yoktur o kubbe. Yukarı baktığınız zaman en üst katta yeşil mavi çiniler vardır. Ve Latife ve Gazi mektepleri, ikiz mektepler vardır.
Evet.
O henüz kendileri Mustafa Kemal Paşa evliyken Latife Hanım'la yapılmıştır. Daha sonra ayrılınca da Latife Hanım levhası indirilmiştir sessizce ve iki okula da Mustafa Kemal Atatürk'ün adı ve Gazi okulları adı verilmiştir. Daha sonraki yıllarda da Atatürk Ortaokulu falan olacaktır orası.
Evet.
Önüne de dükkanlar eklenecektir bir 15-20 yıl sonra. Bugünkü dükkanlar. Mesela Sovyetler Birliği'nin ilk elçiliği bu cadde üzerindedir. Biraz daha yukarıda. Kurşunlu Cami'nin oradadır. 1922'deki bir yangında yok olmuştur elçilik binası. Yani bu semtler 1920'li yıllarda çok önemli işlevler görmüştür ve şehrin resmi yapısı oralardadır. Hatta Hükümet Meydanı, hani hatırlarsanız Julien Stün'ün orada Hükümet Meydanı, oralar evet. Bugünkü bakanlıklardır o zamanların.
Anafartalar Caddesi ile Denizciler Caddesi'nin arasında çoğu Ankaralı'nın bilmediği bir yer var. Terk edilmiş, harabeye dönmüş ve her geçen gün bir tanesinin daha zamana yenik düştüğü bir mahalle burası. İstiklal Mahallesi. Halk arasında Yahudi Mahallesi olarak geçiyor. Cami, sinagog ve Rum okullarıyla üç farklı inancın bir arada bulunduğu çok etkileyici, çok özel bir yer. Biraz bu alanı konuşalım istiyoruz sizinle. Koruyabilecekken kaderine terk edilen bu mahallede dolaşırken biz gerçekten çok etkilendik çünkü.
Şimdi çok eski zamanlarda Roma dönemi Ankara'sında, Ankara'da Yahudiler var. Hatta bugünkü Hacı Bayram'ın orada, Hacı Bayram Meydanı'nda bir levhayla Roma döneminde Yahudi vatandaşların hakları bir tunçtan levhaya asılmış, o var. Daha sonra Osmanlı döneminde 14. 15. yüzyıllarda Hristiyanlık gelişince bütün Avrupa'da Yahudilere karşı bir antisemitizm başlıyor. Yani kovuluyorlar oralardan. Osmanlı gelebilirler diyor ve Osmanlı'nın çeşitli İzmir gibi, Ankara gibi, Selanik gibi şehirlere geliyorlar.
Hı hı.
Dolayısıyla Ankara'ya da geliyorlar. Fakat Ankara'ya bir Portekiz'den geliyorlar Ankara'ya, bir de İspanya'dan geliyorlar. Bir de Doğu Avrupa'dan geliyorlar. İşte bazılarına Seferat deniyor, bazılarına Aşkenaz deniyor. Gelenler, daha önceki Yahudilerin, Roma döneminde gelenlerin Türkçe konuştuklarını görüyorlar. Çok şaşırıyorlar. Neyse, üç sinagog oluşuyor. Sonradan teke düşüyor, kaynaşıyorlar. Böylece Yahudi mahallesinde 1700'lerde, 1800'lerde bir sinagog yapılıyor. Teke dönüşüyor. Sonra onun civarında da Musevi vatandaşlar oturuyorlar. Ancak mahalle, Örtmeli Mescid'in eski adı Hoca Hundi diye geçiyor. Daha başka isimler de geçiyor. Oradan alıyor. Üç mahalle aslında birleşik bir mahalle. Tek bir mahalleyi oluşturuyor. Bir tarafta üç cami var, bir sinagog var, üç Rum okulu var ve bir de hamamı var, çok önemli.
Hı hı.
Böylesi üç kültürü barındıran bir mahalle orası. Oraya dair en önemli kitap Beki Bahar'ın Efsaneden Tarihe Ankara Yahudileri diye bir kitabı var. Oradaki sinagogu anlatıyor, Şengül Hamamı'nı, sokakları anlatıyor.
İlgililere duyurulur diyelim.
Evet, bu önemli bir kitap orayı tanımak için.
Peki sonrasında neler olmuş? Şu anda yaşayanlar var mı bu mahallede efendim?
Yok, şöyle Cumhuriyet'ten sonra 1930'lu yıllarda mahallenin zenginleri Sıhhiye civarında Strasbourg Caddesi, Sezenler Sokak, Ataç Sokak, Sağlık Sokak gibi oralara gidiyorlar. Yani apartmanlara gidiyorlar. Mahallede kalanlar daha çok ekonomik durumu zayıf olanlar. Onlar da 1948 ile 50 arasında İsrail Devleti'nin kurulmasıyla birlikte 2 yıl içerisinde İsrail'e gidiyorlar. Çok az kalan oluyor. Bir de tabii varlık vergisi var. O dönemde maalesef bu varlık vergisinden çok olumsuz etkileniyorlar. Güçlerinin üzerinde bir vergi onlara salınınca bunu ödeyemiyorlar ve ekonomik olarak zorlanıyorlar.
Evet, bugün bu yapılara baktığımız zaman restore edilemediğini görüyoruz. Burası için neden bir şey yapılamıyor?
Şimdi buranın mirasçıları kimisi İsrail'de, kimisi İstanbul'da, bir de aradan çok zaman geçtiği için mirasçılar çok çoğalmış. Yani bir zamanlar iki kişinin adınaysa tapu, bugün bir evin tapusunu malikler belki 30-40 kişi. Çok da ayrıntısını bilemiyorum ama şunu biliyorum ki her gittiğimizde üzülerek görüyoruz ki bir evin çöktüğünü görüyoruz. Birçok alan boş. O boşluklar, çakıl atılmış yerler aslında hep bir zamanlar çok iyi evlerdi. Ankara'nın en gösterişli konaklarının olduğu mahallenin tercih edilen evleriydi oralar.
Evet. Eski Ankara Fotoğraf Ansiklopedisi adında bir sosyal medya grubunuz var sizin. Kentte yaşayan yaşlıların hatırlayabildikleri ne yazık ki 60 yıldan önceye gitmiyor diyorsunuz. Ve Ankara'nın eski günlerine ait fotoğrafları, anıları burada paylaşıyorsunuz. Bu oluşum nasıl meydana geldi? Bize biraz anlatır mısınız bu oluşumu?
Şöyle, zaten 15-20 yıldır birkaç tane Ankara eski fotoğraf grupları vardı. Oralarda paylaşılıyordu. Ben de böyle bir şey kurdum, grup. Çünkü benim amacım şuydu. Hep şu anlatıldı. Ankara yazın tozdan, kışın çamurdan geçilmeyen küçük bir kasabaydı. Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte ihya oldu gibi. Ben de 40 yaşıma kadar öteki Ankara'yı bilmiyordum işin açıkçası. Sonra öğrendik ki Ankara 4000 yıllık bir şehirmiş ve İstanbul'dan daha eskiymiş. Bir sürü akarsuyu varmış, üzerleri kapatılmış. Bunun gibi birçok şey öğrendik ve Osmanlı'nın en büyük gelir kaynağı Bursa İpeği'nden sonra Ankara'nın tiftik keçisinden elde edilen yünü imiş. Bunları öğrenince tabii bunları paylaşmak, bir mum başka bir mumu yakınca ışığından bir şey kaybetmez anlayışıyla bu öğrendiklerimizi de fotoğraflar eşliğinde o bilgileri de paylaşarak şu anda kapalı bir grup.
Evet, ilgi nasıl peki gruba efendim?
Grubumuza ilgi iyidir. Ankara ile ilgili olan, mesela Ankara kitabı çıkmış, Ankara üzerine çalışmış insanlar çoğunluktadır bizde. Ankaralılar hem geçmiş hem güncel hem yenilenen bir şey de duyarsınız. Ankara'da bir şey yenilenmişse, bir şey açılacaksa hem o haberleri duyarsınız. Mesela geçenlerde bir restore vardı Gölbaşı'nda bir konak. Onun haberi vardı. 100 yıl önceki bir fotoğrafın da haberini geçiyoruz.
Evet, daha çok üye katkılarıyla da genişleyen, gelişen bir oluşum bu galiba anladığım kadarıyla.
Şöyle, üyeler de tabii paylaşıyor ama bazı yanlış bilgiler bizi, mesela Anafartalar Caddesi'nde bir eve İstiklal Mahkemesi buradaydı deniliyor. Halbuki orada İstiklal Mahkemesi yok. İnternetin şöyle bir olumsuz yanı var. Bir bilgiyi paylaştığınız zaman o dağılıyor gidiyor, bir daha onu geri toparlayamıyorsunuz. Yani o ev İstiklal Mahkemesi değil. Sadece İstiklal Mahkemesi Başkanı Ali Çetinkaya'nın oturduğu ev. Ama kendisi o mahkemede çalışmış, başkanlığı yapmış ama orası mahkeme değil. Ama bunu düzeltemiyoruz. Onun için mümkün olduğu kadar adından da öyle ansiklopedi dememizin sebebi fotoğrafla birlikte doğru bilgiyi paylaşalım ki bizden sonrakiler bu doğru bilgilerden yararlansınlar. Amacımız o.
Evet, geziler düzenliyorsunuz demiştik. Gezi güzergahında bugün göremediğimiz ancak eskiden var olan, bugün fotoğraflarda bize gösterdiğiniz yapılar nerelerdir?
Şu an olmayanlar o kadar çok, şöyle mesela ben yanıma fotoğrafları alırken bir de erken Cumhuriyet döneminde yapılan binalarda yapılırken, mesela bugünkü İş Bankası yapılırken onun altında bir anıtsal çeşme çıkıyor. kalıntıları çıkıyor. O alel acele gelip bilim insanları, arkeologlar, müze yetkilileri alel acele bir çizimini yapıyorlar, fotoğraflarını çekiyorlar ama daha ayrıntılı bir şey olmuyor. Çünkü ulusun, bugünkü ulusun altı bütün Roma eserleriyle ya da kalıntılarıyla dolu. O yüzden hem Roma var hem Cumhuriyet'in başında yıkılan var. Daha sonra 1950'lerde 60'larda yıkılanlar var. Mesela İstanbul Palas bunlardan bir tanesi. Altında İstanbul Pastanesi var. Üstü otel. Mesela Bent Deresi'nde Roma bendi yok. O bent, o tarihi Roma bendi yok. Üzerinden arabalar geçiyor.
O isim de oradan geliyor değil mi? Bir bent olması.
Tabii.
O derenin önünde.
Aslında tam Mamak'tan gelen, İdris Dağı'ndan kopup gelen bir su var. Mamak suyu adını alıyor. Ondan sonra geliyor bugünkü Ankara Hastanesi'nin orada Hatip Çayı adını alıyor. Ki annem söylerdi biz orada çamaşıra giderdik diye. Orayı dönüyor, geliyor Bent Deresi'ne doğru. Bu sefer ismi tekrar değişip Bent Deresi oluyor. İşte daha sonra da dış kapı civarında ilerleyip Kazıkçı Bostanları denen ki bir zamanlar Ankara'nın bütün marulunu, kıvırcığını, salatalığını oradan alınırmış. Oradan geçerek diğer şeyle birleşiyor. Çubukçay ile Ankara Çayı olarak Sakarya'ya doğru gidiyor. Yani böyle kaybolan mekanlar, yıkılan mekanlar var. Mesela Nazım Hikmet'in kaldığı hapishane şu an yok. Bir stadyum var Roma döneminde. Onu göremiyoruz. Bugünkü Yiba Çarşısı'nın oralarda stadyum var. Büyük bir stadyum. Hı hı. Olimpiyat oyunları gibi şeyler düzenleniyor. Onu göremiyoruz. Kalıntıları yok.
Bir de bazı yapılarda başka şeylere dönüşmüşler bugün. Dönüşmüş halde görebiliyoruz belki değil mi?
Tabii dönüşmüş halde. Mesela İstiklal Mahallesi'ndeki o bir okul var çok önemli zamanında. Ravza-i Terakki Gelişme Bahçesi. Onun kızlar okulunu gösteriyoruz ama çok değişime uğramış. Orijinalliğinden çok farklı. Ama ayakta kalmış en azından.
Evet. Bir de kitabınız var. Kitabınızdan da bahsedelim. Ankara Masalları Kuyulu Kahvenin Yankısı adında. 2022 basımı.
Evet.
Ankara'da çeşitli mekanlar eşliğinde kesitler, hikayeler sunuyorsunuz kitabınızda. Bu kitabı yazma amacınız, iç tepiniz neydi efendim?
Ben biraz yazma ve kurmaca atölyelerine gittim 10 yıl önce, belki 12 yıl önce. İşte roman atölyesi, hikaye atölyesi, işte Cemil Kavukçulardan, Mehmet Eroğlu gibi yazarlardan dersler aldım. Bir taraftan yazıyordum. Yani böyle parça parça yazıp yazıp bir yerlere atıyordum ama bir türlü bu roman mı, hikaye mi, ne olacağı belirsizdi. Pandemi döneminde bu Facebook'taki grupta fotoğrafların altına bu yazdıklarımı paylaşınca insanlar dedi ki ya çok güzel bunlar bir kitap yapın falan dediler. Böyle oluştu. Ve bir yayın evi biz bunları basarız dediler ve onlar bastılar.
50, 60 ve 70 yıllardan başlıyor kitaptaki
benim yaşımla
hikayeler.
Paralel,
ve 90'lara kadar uzanıyor. Ben de onu soracaktım neden bu dönem seçildi diye. Daha çok sizin gözlemlediğiniz Ankara'yı seneleri anlatıyor sanırım.
Şöyle benim ergenlik çağımda artık bizim Ankara'nın yerlileri bizim mahallelerdeki o eski Ankara evlerini bırakıp Seyran'a, Cebeci'den daire alıyorlardı. Yani yeni apartmana gidiyorlardı.
Hı hı.
Yani ahşap evden apartmana bir gidiş vardı.
Evet.
Onların boşalttıkları evlere de Nevşehir'den, Kırşehir'den, Kayseri'den insanlar geliyordu. Onlar kiracı olarak geliyorlardı. Dolayısıyla ben bunu yaşadım. Bu aynı zamanda Türkiye'deki o göçün benim mahallemdeki bir küçük bir ölçeğiydi. Oradan çıkarak yazdığım şeyler var. Biraz otobiyografik hikayeler var.
Ben de bazı karakterler var. Karakterlerden bahsedeyim hemen. Parmaksız Sebo, Köfteci, Deli Behzat, Taksici Birol, Süsü Tevfik, Tosyalı Hasan, Kuşçu Kemal, Sempatizan Orhan gibi pek çok karakter var. Kurgu mudur diye soracaktım ben de size.
Evet, onlar biraz kurgu, biraz gerçek hayattan. Mesela Köfteci Behzat aslında Köfteci Nevzat'tan yola çıkılmıştır. Köfteci Nevzat hakikaten tezgahından köfte aldığımız, yediğimiz, zaman zaman Bakırköy'de yatan hoş bir insandı. Oradan çıkarak karakter. Mesela Süslü Tevfik, o da biraz gerçek hayattan, biraz kurgu, biraz gerçek hayattan alınma. Zaten edebiyat dediğimiz şey de biraz kendi hayatımızdan, biraz hayalden, biraz okuduklarımızın harmanlanmasından oluşur. Hiçbir yazar söylemez ne kadarı otobiyografiktir, ne kadarı değildir. Yani hepsinden birer parça var. Ama sahne, o zamanki sahne, gelenler, gidenler, o göçlerden nasibini almış olan kişiler. Mesela Boşnak Mahallesi diye bir mahallemiz vardı yakında. Sivas Mahallesi vardı, Tokat Mahallesi vardı İncesu'nun oralarda. Bu da bize şeyi gösteriyordu. Yani Ankara'nın da bir zamanlar bir hayli göç aldığını ki daha sonra bu göç hiç durmadı.
Efendim, kitapta bahsettiğiniz ancak bugün var olmayan mekanlar var mıdır?
Kitapta evet var, çok var. Özellikle hamam önünde var. Hasıraltı lokantası bugün yok. Dört yol, aile bahçesi yok mesela. Benden önceki mekanlar mesela Sovyetler Birliği Büyükelçiliği, biraz önce bahsettiğim yangında, saman pazarında yanınca hamam önüne taşınıyor. Mamalar Konağı var, çok büyük, görkemli bir konak. Mesela o yok, ben de göremedim. Ben doğmadan yıkılmış ya da doğduğumda.
Evet, yazarlarımızdan, şairlerimizden de bahsediyorsunuz kitapta. Bu yazar ve şairlerimizin Ankara ile olan bağ nedir?
Şöyle, aslında Ankara Taceddin Dergahı var. Yani Cumhuriyet'ten önce bir yazarlar bir var. Ama milli mücadeleyle birlikte İstanbul'da işte yazarlar, şairler Ankara'ya geliyorlar. Ulus civarında çeşitli edebiyat mahfilleri oluşuyor. Kuyulu Kahve bunlardan birisi. Başka oradaki lokantalar var işte. Abdullah Bey Oteli'nin altında Abdullah Bey lokantası gibi, Erzurum gibi. Yani o Ulus civarındaki yerlerde yazarlar Ankara'ya dair, o mesela bunlardan bir tanesi Nahit Sırrı Örik'in romanları var. Bunları okuduğumuz zaman Ulus'tan, civarlan, Opera Meydan'daki o otellerden falan bahsediyor. İşte Ankara romanı var biliyorsunuz, meşhur Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun. Daha sonra 70'li yıllarda Yenişehir'de Bir Öğle Vakti, Sevgi Soysal'ın romanı var. Bunlar var ama tabii ben kitabımda bunlardan daha çok bir Zafer Çarşısı'nda kitapçılar vardı. Oradakilerden biraz söz ettim, kitapçılardan.
Peki efendim, Ankara araştırması yapacak olanlara neler önerirsiniz?
Bir kere doğru bilgi. Yani internetteki bilgilere güvenmemek lazım. İnternette çok kirli bilgiler var. Mesela Can Yücel'e ait olmayan şiirleri altında Can Yücel imzasıyla okuyuluyor insanlar.
Ne yazık ki.
Bunun gibi birçok şey var. Ankara'ya dair de yanlış bilgiler var. Mesela bir fotoğraf dolaşıyor. Hatta ben şöyle Ankara'ya ait olmayan fotoğraflar diye bir 5-6 paylaşım yaptım. Bu o sitede vardır. Eski Ankara Fotoğraf Ansiklopedisi adlı Facebook grubunda. Mesela Hacı Bayram Karakolu yazıyor. Halbuki o Hacı Bayram Karakolu Ankara'da değil, Adana'da bir karakol. Sadece kapısı var. O kapıyı görenler onu sanıyor ki bugünkü Hacı Bayram'daki karakol sanıyor. Değil aslında.
İyice araştırmak lazım.
Evet, Hacı Bayram diye bir yer orada da var. Ya da Bent Deresi diyor, kale diyor. Halbuki Balkanlar'da bir şehrin fotoğrafı. Ankara Kalesi'ne benziyor ama Ankara değil.
Evet.
Onun için internete güvenmeden, çok değerli araştırmacılar var, Ankara araştırmacıları. Bunlar çok azdır. Erman Tamur, Turan Tanyel, Yavuz İşçen, bunların kitapları çok olmamakla birlikte çok doğru, çok titiz araştırmacılardır. Bu üç isim çok titiz araştırırlar. Oralardan ve ayrıca şimdi mesela Vekam ve Koç Araştırma Merkezi'ndeki kaynaklar var.
Yani internetten bakıp her gördüğümüze inanmayacağız. Gerçek bir araştırmaya gireceğiz anladığım kadarıyla.
Evet, kaynağından araştırmak, yani kitaplardan, belgelerden araştırmak.
Efendim çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
Rica ederim, ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için.
Kentsel bellek bir yandan bireylerin anılarını oluşturuyor, diğer yandan da o anılarla besleniyor ve sonraki kuşaklara aktarılıyor. Binlerce yıllık bir tarihin ve kültürün izlerini taşıyan başkentimizde adım adım gezdikçe farklı yönleriyle, farklı katmanlarıyla çıkıyor karşımıza. Hem bireylere hem de Ankara'ya ait anıların unutulmaması ve daha çok kişiye ulaştırılması için çabalayan araştırmacı yazar İrfan Akalp konuğumuzdu bugün. Tarih kitaplarında anlatılmayan Ankara hakkında bilgiler aktardınız efendim. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik masada Arzu Usta ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Ankara'dan sesimizin ulaştığı herkese selamlar gönderiyoruz. Haftaya buluşuncaya dek esen kalın.
Ankara, Ankara.